Ayrım 16. Yokuşta Yürüyen Adam, Şıhça Yavuz. Sayfa 188. Dili yüreği bizden biri emmi. Mehmet Aydın. Öğretmen Musa Uysal, yani emmi, Anadolu halkının çağdaş bir simgesidir. Engin yüreğini yalnız Anadolu halkına değil, tüm insanlığa, doğaya, öteki varlıklara ve sınırsız evrene bütün cömertliğiyle açar. İçindeki varsıl duygu kaynağından her varlığa ayrı ayrı yoğun sevgiler ve sevdalar dağıtması yanında her ulusa başarı dilekleri de sunar. Öyleyken o 12 Mart ara rejimi döneminde ve 12 Eylül'de birçok kez tutuklanmış, salt düşüncesini yansıtmaktan dolayı da yıllarca cezaevinde yatmıştır. Oysa onun tek isteği dünya halklarının özgürlük, gönenç ve erinç içinde bir arada kardeşçe yaşamasıdır. Bu düşünceleri emmiyi tam bir çağdaş derviş ve bilge kimliğine dönüştürmüştür. Musa Uysal'ın Ankara'da ve Türkiye'de sayısız dostları vardır. Yakından tanıyan, az çok tanıyan herkes onu gerçek adıyla değil, takma adı olan emmi ortak adıyla bilir. Derinlik yüklü halkı kucaklayan kültürel varlığını o yaşantılarından ve sürekli okumalarından sağlamıştır. Ayrıca o insanlara sıcak bir dostlukla yaklaşır. Karıncayı bile incitmeyen ışıltılı bir hoşgörüye, köklü bir sevgi ve duyarlılığa sahiptir. Uysal 1926 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinin Devletoğlan köyünde doğmuştur. Ailesi Çerkez kökenli olup dedesi Ali Efendi 1860-1864 yıllarındaki Kafkaslılar büyük göçü sırasında 16 yaşındayken Türkiye'ye gelmiştir. Emminin babası köy imamı, amcası ise köy muhtarıdır. Köylerinde Uysalların ailesinden başka Çerkez aile yoktur. Onun çocukluğu amca kızı Çabukan'la birlikte hep dedesinin Kuzey Kafkasya'da bulunan Maykop'un Hayom Kahable köyüne ilişkin büyüsel anılarını dinlemekle geçmiştir. Köyünde okul olmadığından ilkokulu yakın köydeki halasının yanında okur. İlkokulu bitirdikten sonra öğretmeni Hamdi Bey'in çağrısı ve yardımıyla tek malları olan kara danayı satıp onu harçlık yaparak Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'ne yazılır. Orada insanları ve dünyayı daha yakından tanır. Köy enstitüsünde okurken kış mevsiminde köyüne yaptığı bir tatil yolculuğunda ulaşım zorluğu yüzünden tıpkı Ümit Kaftancıoğlu'nun Yelatan romanında geçen bir serüveni yaşar. Enstitü bittiğinde köyüne öğretmen olarak atanır. 1946'da Çerkezlerin Bürüç soyundan Ayşe Hanım'la evlenir. Kendi köyünde ve askerlik sonucu başka köylerde yaptığı öğretmenliği sırasında öğrencileri ve halkla çok yakın ilişkiler kurar. Onlara babacan ve kardeşçe yaklaşır. Her birinin dertleri ve sorunlarıyla ilgilendiği için her yerde sevilen bir öğretmen olarak tanınır. Kendisi iyi bir at binicisi olmasından dolayı da herkesin yardımına en kısa sürede yetişir. Musa Uysal bu arada meslek çalışmalarından da geri kalmaz. Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS ve TÖBDER'in kuruluş ve yönetiminde bir takım görevler üstlenir. Bu yüzden pek çok soruşturmaya ve tutuklanmaya uğrar. En sonunda gizli örgüt kurmaya tevessül suçlamasıyla 8 yıl cezaevinde yatar. Bütün bunlara karşın o yaşama gücünü asla yitirmez. 65 yaşından sonra yazın yaşamına başlar. Yalın ve akıcı bir dille dereden nereye, sokakta sözleşmiştik, üç atlı, bir aydınlık ağacı Hamdi Konur, kalemim kaydı, tıkı gibi yapıtlar oluşturur. Yapıtlarında hep yaşamı, emeği, sevgiyi, güzeli savunup ölüm, kin, kan, savaş ve düşmanlıktan nefret ettiğini belirtir. Musa emmi 1996 yılında Kafkasya'daki baba yurduna eşiyle bir gezi düzenler. Orada Dünya Çerkezler Birliği Kongresi'ne katılır. Adıgey Cumhuriyeti'nin başkenti Maytop, Kaberdey Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçiki, Karaçaylıların başkenti Çerkesk kentini dolaşır. Kuzey Kafkasya'yı rüyalar ülkesi olarak niteler. Çerkez halkının boyları olan Adıgey veya Adıge, Kaberdey veya Kabartay, Karaçay, Balkar, Çeçen, Abhazya veya Abaza, Aser ve Ubuhların bir türlü birleşememelerinden yakınır. Çar ordularıyla tam 300 yıl savaşan Çerkezlerin sonunda Habaz'da umarsızca silah bırakmalarına değinir. Kabartay kızı Güzel Maria'nın asla istemediği halde halkını yok edilmekten kurtarmak uğruna korkunç Ivan'la evlenmek zorunda kalmasının hala yaşayan öyküsünü anlatır. Ubuh boyunun yeryüzünden varlıkları ve dilleriyle tümden yok edilişlerini vurgular. Ayrıca Çar yönetiminin Çerkezlere yaptığı soykırım ve reva gördüğü sürgün için Bağımsız Devletler Topluluğu'nun o dönemdeki başkanı Boris Yeltsin'den özür dilenmesini ister. Öte yandan eski yönetim sürecinde konut, sağlık ve eğitim sorunlarının devletçe çözümlenmiş olduğunu, otobüs, telefon, elektrik, doğalgaz ve yurt içi PTT hizmetlerinden hala ücret alınmamasını gözlemler. Ancak tuvaletlerin pisliğinden ve başlı başına sorun olduğundan söz eder. Bu arada geniş ve bakımlı parklarla düzgün caddelere, görkemli kültür evleri, tiyatro ve konferans salonlarına, çocuk eğitim merkezlerine tanık olur. Eğlence gecelerinde yapılan Kafkas danslarındaki yiğitlik, mertlik ve estetik örgeleri yani figürleri yanında özel Çerkez yemeklerine, Kuzey Kafkasya'daki bütün cumhuriyetlerin savaşta öksüz ve yetim kalan Çeçen çocuklarını bağrına basmalarına değinir. Türk asıllı ünlü hukukçu Kalmuk Yura'dan başka pek çok ünlü kimselerle tanışır. Böylece Avrasya vapurunu dolduran büyük bavul tecimcileri, Nataşalar ve Türk yapı işçileri topluluğuyla yurda döner. Musa Uysal'ı benimle olan tanışıklığına gelince, rahmetli dostum Hamdi Konur Musa Emmi'den uzun uzun övgüyle söz ederdi. Kendisiyle ise yıllardır Ankara'da yapılan yazın ve eğitim etkinliklerinde hep birlikte olurduk. 31 Mart 2001 yılında TSY'nin Ankara Şubesince Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda adıma düzenlenen sanat şöleninde o benim için şunları söylemişti. Mehmet Aydın'ı ben iki yönden severim. Birincisi onun iyi bir eğitimci ve sanatçı olmasından, ikincisi de ondan 2 yaş küçük olmam dolayısıyladır. Çünkü o aramızdan göğe uçup giderken bana daha 2 yıl sonra sıra gelecektir diyerek bütün dinleyicileri güldürmüştür. Başka bir gün bana şunları söyledi. Arkadaş, her nerede bir kültürel etkinliğe gitsem ya sen ya da seni çok seven öğrencilerin karşıma çıkıyorsunuz. Buna hem şaşırıyor hem de övünç duyuyorum dedi. Bu söylemiyle de bana o iletişim sanırım biraz Yunus'u çağrıştırıyor demek istemişti. Bir kez de Aydıncığım sen benden 2 yaş büyük olduğuna göre ya ağabey ya emmi demeliyim fakat biliyorsun ki emmilik benim yaygın adımdır diye espri yaptı. Hele yeni bir kitap için hazırladığı genelev kadınının yaşantısını içeren dosyasını incelememe büyük sevinç gösterdi. Onun doyumsuz bir dostluğu, engin bir söyleşi, anlak, zeka ve espri gücü vardır. Yapıtlarında hep çocukları, yaşları, kimsesizleri, sahipsizleri, çilekeşleri ele alır. Demokratik kuruluşlarla umarsızların sorunlarına çözüm buluncaya kadar çalışır. Nitekim bu alanda da bir öyküsü şöyledir. Emmi bir gün yakın arkadaşıyla eski komşusu ve tanıdığı olan bir polisi görmeye gider. Aradıkları kimse evde yoktur. Onları apartman kapıcısı karşılar. Kapıcıyla ayaküstü söyleşiye tutuşurlar. Kapıcı onlara acı acı geçim sıkıntısından yakınır. Emmi ve arkadaşı ona kapıcıların haklarını aramak için örgütlenmeleri gerektiğini belirtirler. Ayrıca topluca gelirlerse kendilerine bir tüzük hazırlayıp yardımcı olacaklarını söylerler. Kapıcı bu sıcak ilgiden dolayı çok sevinir. 2 gün sonra belli bir saatte yakınlarında bulunan parkta buluşmayı kararlaştırırlar. Emmi ve arkadaşı apartmandan ayrıldıktan sonra tanıdıkları polis apartmana gelince kapıcı ona 2 kişinin kendisini aradığını ve onların kapıcılar topluluğuna örgütsel yardımda bulunacaklarını anlatır. Polis de kapıya gelenlerin aşırı solcu oldukları konusunda dikkatini çeker. Bunun üzerine 2 gün sonra parktaki buluşma saati geldiğinde emmi ve arkadaşına 15-20 kişilik bir kapıcılar topluluğu yaklaşır. Ancak kapıcılar kendi haklarının çözümünü görüşmek yerine koltuklarında sakladıkları sopalarla gelmişlerdir. Emmi ve arkadaşı bu yardımda bulunma eyleminden ansızın kaçarak canlarını zor kurtarırlar. İşte bu da bizim eğitimsiz emekçilerimizin bir tür hak arama yoludur. Koca emmi yaşamı boyunca böyle olayları hep sabırla ve güler yüzle karşılamıştır. Onun olgunluğu kişiliğinde bir yıldız gibi sürekli olarak parlayacaktır. Kehribar Yüzlü Dost, Mehmet Baklacı. Bir dergi var önümde, Sanat Edebiyat Dergisi. Güzel bir dergi. Seni kapak yapmış, sayfalarını sana açmış. Yazanları içe içe okudum. Güzel anlatmışlar seni. Bir daha okuduk. Yazmak güzel, yazılmak daha güzel bana göre. Böylesine sevdiğim bir kimsenin dostlarınca anlatılmasına sevindim. Dergide yer almadığım için üzüldüm. Bir zaman dilimi içerisinde düşündüm durdum. Yazmak ve gönlümdeki yere koymak istiyordum. Ne kadar tanıyorum seni, yazabilir miydim? Bu yiğit adamı nasıl anlatabilirdim? Hangi yönden dillendirebilirdim ak kağıt üstüne bu ulu çınarı? Öğretmen örgütlenmesinde halkının sorunlarının çözülmesine mücadele veren, ağır yüklere koşulan, yıllarca özgürlüğü çalınan bu yürekli kişiyi tanıdığım ve de duyduğum kadarıyla da olsa anlatmalıydım. İzlenimlerimi, gözlemlerimi, duygularımı anlatmalıydım. Emmi olan sevgimi ve de saygımı iletmeliydim. Koca bir ömrü eğilmeden uğraşarak geçiren, zalimin zulmünden yılgınlığa uğramayan, dik duran kişiyi yazmalıydım. Yaşamın her alanını irdeleyen, sorgulayan, üreten, insanı insan ilişkilerini yorumlayarak içselleştiren bu çınar ağacını dilimin döndüğünce anlatmalıydım. En azından gözümden kaçmayan önemli gördüğüm bir yanını öykülemeliydim. Gökdelenin 4. katında küçük bir çalışma odası, Niyazi Altunya ve Erdal Çalı var, diğer bir kişiyi anımsayamıyorum. Ayakta duran birisi bana döndü, kimseye ihtiyaç duymadan kendisini tanıttı. Musa Uysal olduğunu, emmi de dediklerini ekledi. Yarım kalan konuşmasını devam ettirdi. Yine oturmuyor, ayakta duruyordu. İri yapılıydı, gümüşe çalan saçları geriye düz taranmıştı. Alnı açıktı. Kehribar rengindeki yüzünün çizgilerini sergiliyordu sanki. Bu çizgilerin bazıları öylesine belirgindi ki, coşkun akan ırmağın kıvrımları gibiydi. Konuşuyordu, yamacında Niyazi Altunya vardı. Sesinin tonu sanki bana doğru evriliyordu. Yumuşaktı, yüksekten değildi. Böbürlenme hiç yoktu. Arının oğul vermesi gibi akıcı bir ses geliyordu insanın kulağına. Sözcüklerin hakkını veriyordu bu yeni tanıdığım güleç yüzlü insan. Konuştukça kırılmaya başlamış kaşları bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyordu göz kapaklarının üstüne. Aşağıya inen kaşları sorguluyor, yukarıya çıkan kaşları yargılıyor gibiydi sanki. Kırlaşmış bu anlamlı kaşlar arada bir çivi gibi çakılı duruyordu, oynamıyordu yerlerinden. Bu değişme sakinleştiğini mi gösteriyordu, yaşam anlatan bir kesitten mi söz ediyordu? Ya da deyimler zincirinden mi örneklemeler yapıyordu, bir türlü ayırdına varamıyordum. Tavır ve davranışlarının konuşmasına nasıl da denk geldiğini sezinliyordum. Olgun ve yumuşaktı. O anda Musa emmi ismi bana öyle sıcak gelmişti ki, beni sarmıştı doğrusu. Bazen sessizce yapılan jest ve mimik dili yumuşak olduğu kadar sert tavırlı, anlamlı, gıdıklayıcı, hatta ders verir gibi vaziyet alması gözümden hiç kaçmıyordu. Öyle odaklaşmıştım ki konuşmasını yüz hatlarından anlamaya çalışıyordum. Yaşamın ağırlığını yüzlerinde saklayan bu çizgiler, yeni tanıdığım Musa emmiyi nasıl da büyüttüğünü usumdan geçirdim. Tabuları yıkarak, üstümüze yüklenen karanlığı yırtarak, bedeller ödeyerek yaşama sığmayan koca bir ömrü dimdik taşımak, özgürlüğü emzirerek. Musa emmi, sesimiz vardı, yumruklarımız vardı havada. Bir anlam taşıyordu elbette o koşullarda. Sen sesimizin de ötesinde yürüyen bir yolculuk yaptın. Herkesin embisi oldun, öznesi oldun. Aradan yıllar geçti, daha çok tanıdık birbirimizi, daha çok ısındık. Nereden Nereye isimli yapıtınızı 1 Mart 1991 günle adıma imzaladığında daha çok ısınmıştım sana, daha çok saygı duymuştum. Her sayfasında beni yazmıştın sanki. Bak emmi, ne diyeceğim sana. Ana deyince akan sular duruyor. Ben de bu tümcenin sonunda duracağım, mektubumu bitireceğim. Sen köyüne geldiğince anan inek sağıyordu değil mi? Ben de bir ara köyüme geldiğimde yüzleri güneş yanığı anam saç üstünde çökelek pişiriyordu. Geleceğimi biliyormuş gibi hem de ağlıyordu. Kehribar yüzlü dostum Musa emmi, sana sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Emmiye Armağan, Nazım Bayat'a. Dost öğretmen avukat Şıhca Yavuz'un emmi için önerisini özetleyen mektubunu 2005 Mayıs'ının 3'ünde aldım ve düşünmeye başladım. Musa Uysal namı diğer emmi ile ilgili neler yazabilirim, yazmalıyım diye. Hemen belirteyim, Şıhca'nın önerisi çok haklı ve yerinde. Emmi hakkında bir kitap yazılmayı çoktan hak etti. Hamdi Konur için emmi Bir Aydınlık Ağacı adlı çalışmayı neredeyse tek başına üstlenmiş ve başarmıştı. Keşke ondan önce ve ondan sonra da böylesi çalışmalar yapılabilseydi. Umarım böyle bir geleneğin temeli atılır ve sürdürülür. Bu ayrıca bir dönemi ve o dönemin belli başlıca kişilerini anlatmaya da katkıda bulunur. Düşündüm, emmi 80'lere merdiven dayadı. O kadar çok dostu, arkadaşı, tanıdığı ve yakını var ki. Ve ayrıca hakkında onca yazılacak şey. Onların bir bölümünü kendisi yayınlanan kitaplarında yazdı. Şıhcan'ın tasarladığı emmi dostlarının olgunlaştırıp oluşturacağı, katkıda bulunacağı kitapta bana kaç sayfalık yer düşer? En çok 3-5 sayfa. Ben de o hacim içinde söyleyebileceklerimi özetlemeye çalışayım. Emmi'yi neredeyse 40 yıldır tanıyorum. 1965 aralığında 26 yaşımda öğretmenlikten atılıp Ankara'ya geldiğimde beni bağrına basan Ali Rıza Kaya, Alp Hamdi Konur, Halit Çelenk, Aydın Aydemir ve diğerleri arasında Emmi de var mıydı? Yoksa 1966-1968 yılları arasında Ankara Mamak'ta askerliğimi yaparken mi tanıştık Emmi ile? O yıllarda TRT'de ünlü bir köy programı vardı. Musa Emmi, o programın ünlendirdiği bir tipti. 1960'ların ortasından sonraki yıllar, TÖS Ankara Şubesi genellikle ateşli, solcu, sosyalist, tip yandaşı öğretmenlerin bir odağıydı. Orada ateşli sol tartışmalar yapılırdı. Ankara'ya gelen giden öğretmenler, TÖS ve TÖDMF genel merkezleri yanında, önce Ulus Konya sokaktaki, daha sonra Sanayi Caddesi, Sanayi Han'ın 5. katındaki TÖS Ankara Şubesi'ne de uğrarlardı. Ankara'da öğretmenlerin evlerinden konaklarlardı genellikle. Çoğu Taşra'dan Ankara'ya yeni atanmış genç öğretmenler, 27 Mayıs sonrasının ve 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlük ve iyimserlik ortamında TÖS'te bir araya gelmişlerdi. Ülke sorunlarını tartışıyorlar, sol yayınları okuyorlardı. Bunların en bilinçli ve öncü kesimi 1965 seçimlerinde TİP'e oy ve destek vermişlerdi. TİP ilk kez sosyalist bir parti olarak TBMM'de 15 milletvekiliyle temsil edilmekteydi. TÖS Ankara Şubesi Başkanı Ali Rıza Kaya Alp, TİP Milletvekili Köy Enstitülü yazar öğretmen Yusuf Ziya Bahadanlı'nın Gazi Eğitim'den sınıf arkadaşı ve yakın dostuydu. TÖS Ankara Şubesi üyeleri CHP'den çok TİP'e yakındılar ve TÖS Genel Merkezi'ne özellikle Fakir Baykurt'un genel başkanlığı döneminde muhaliftiler. Onlar ilk TÖS Genel Sekreteri Aydın Aydemir ve TÖS'ün ikinci genel başkanı Feyzullah Ertuğrul etrafında birleşiyorlardı. Aydemir ve Ertuğrul sosyalisttiler ve TİP'e yakındılar. Bu 1970'lere gelirken TÖS Ankara Şube Başkanlığı görevini üstlenen Ali Bozkurt ve Cemil Çakır döneminde de sürdü. Emmi ve ben de işte o ekip içindeydik. TÖS Genel Merkezi karşıtlığı TÖS Ankara Şubesi'nde 12 Mart 1971'den önce daha güçlü hale geldi. Musa Uysal'la ilişkilerin 1970-71 döneminde daha arttı. 1969 sonbaharında Niğde'den TODAİYE öğrenimi için Ankara'ya geldim. 1970 yazında da TRT kurs ve sınavları için Ankara'daydım. Daha bekardım. Geceleri öğretmen arkadaşların evlerinde toplanırdık. O yıllarda emmi halen de oturduğu Keçiören'deki 3 katlı evin henüz daha 1. katını kendi elleriyle ve çoluk çocuğunun çabasıyla yarım yamalak yapmış ve içine girmişti. Önündeki genişçe bahçeye bir sürü fidan dikmişti. Şimdi o bahçede koca koca meyve ağaçları var. Bir ara takılmıştı Bemmi'ye, Aziz Nesin gibi gel seni buraya gizleyelim diye. 1990'ların başında gül ve çiçek mevsiminde yıllarca orada beni Tahsin Çopur'u, Doğan Gülmez'i, Ayşe bacımız ve emmi az mı ağırladı rakı ve gözlemelerle. 1970'lerde emmi hemen evinin yakınındaki Adalet Bakanlığı'na bağlı Çocuk İslah Evi'nin ilkokulunda öğretmenlik yapıyordu. 12 Mart'ın geldiği geleceği günlerdi. Bir bayan öğretmeni göstermek için emmi beni okula davet etti. Öğretmen öğrenci çalışanlarla öyle içten rahat ilişkiler içindeydi ki çevresine güven, iyimserlik saçıyordu. 1970 aralığında Niğde Lisesi'nde çalışırken bakanlık emrine alındım. Artık hep Ankara'daydım. İçlerinde emminin de olduğu öğretmenlerle TÖS Ankara Şubesi'nde, TÖS Genel Merkezi'nde, Kızılay'daki Tavukçu'da, bizim sık gittiğimiz yeraltı pidecisinde bir aradaydık. Hamdi Konur'un sözleriyle 9 hikayemizden 8'i ülke sorunları üzerineydi. Ne yapabilirdik? TÖS'ü nasıl daha etkin, etkili kılabilirdik? Solu iktidar yapmaktı nihai amacımız ama daha yapılacak çok iş vardı. Örgütlenmek, bilinçlenmek, daha çok bilinçlenmek ve bunun içinde okumak, iyi örgütçü olmak, daha sağlam, daha derin ilişkiler kurmak öğretmenlerle, halkla. 12 Mart 1971'den önce ve sonra TÖS Ankara Şubesi dolup taşıyordu. Şube Başkanı Cemil Çakır'dı. Şubede haftada bir konferans veriliyordu. Bir kitaplık kurduk. Yeni çıkan özellikle sol yayınları aldık. Bir bülten çıkarmaya başladık. Başlığın altında şu sözler yer alıyordu: devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz. 12 Mart 1971 muhtırası Demirel iktidarına son verdiği için başlangıçta ilerici bir hareket gibi algılandı. Ancak çok kısa zamanda faşist ve karşı devrimci niteliği ortaya çıktı. Denizler muhtıradan kısa bir süre önce yakalanmıştı. Elrom'un kaçırılıp öldürülmesi ve buna karşılık makabline şamil olmak üzere başta devrimci gençlere ve tüm ilerici güçlere karşı girişilen balyoz harekatından en çok öğretmenler, TÖS Genel Merkezi Şube Yöneticisi olarak paylarına düşeni aldılar. Daha sonra beraatla sonuçlanan TÖS davasında binlerce öğretmen, öğrenci, bilim adamı gözaltına alındı, yargılandı, işini aşını yitirdi. 1971 sonbaharında genel başkanı ve merkez yöneticileri tutuklu olan TÖS fiilen kapatılmış oldu. 1971 yılında Ankara'daki öğretmenler tutuklu öğretmenlere, gençlere yardım ve dayanışma kampanyası yürüttüler. TÖS Hukuk Bürosu başta Avukat Halit Çelenk, Avukat İlhan Dişçi, Avukat İsmail Çevik, Avukat Nevzat Helvacı hukuksal savunma için didindiler. Tutuklu öğretmenlerin maaşları kendilerine ve ailelerine aksatılmadan verildi. Bu çabaları yürütenlerin içinde Musa Uysal da vardı. Gün direnme günüydü. Özellikle Hamdi Konur teorik bilgisi, deneyimi, soğukkanlılığı ve öngörüsüyle bize önderlik ediyordu. 1971 sonbaharında üzerimizdeki baskılar iyiden iyiye arttırılmıştı. Yalnız kalıvermiştik. Büyük ölçüde soyutlanmıştık. Korkunun ecele faydası yoktu. TÖS'ün yerine TÖBDER kuruldu. TÖS'ün tüm sorumluluklarını üstlendi, mallarını aldı. TÖS şubelerinin çoğu TÖBDER şubelerine dönüştürüldü. Adımız sendika değil, artık dernekti. Ama işlerimiz ve amacımız değişmedi. TÖBDER'i, ilk adı TÖB yani Türkiye Öğretmenler Birliği'ydi, kuran 50 küsur TÖS'lü öğretmenlerden biri de Musa Uysal'dı. Genel başkan ise adsız kahraman ilkokul öğretmeni Haydar Orhan'dı. TÖS'ün yerine TÖBDER'in kurulmasında 2-3 yıl içinde TÖBDER'in saygın, yaygın ve etkin bir örgüt haline gelmesinde ve 12 Mart ortamından 1974 yazında büyük ölçüde çıkılmasında TÖBDER'in en çok payı olan yöneticilerden biri de 2. Başkanlığı ve TÖBDER Haber Bülteni'nin yazı işleri sorumluluğunu üstlenen sessiz, sakin, disiplinli, bencilliğini ve bireysel korku ve kaygılarını yenmiş özverili Musa Uysal'dı. Bu arada emmi öğretmenliğini sürdürdü. O zaman hepsi ilk orta ve lise sıralarındaki çocuklarını okuttu. Büyük kızı Necda Konya Öğretmen Okulu'nda okuyordu. TÖS davasında o da gözaltına alındı. Emmi bir kere olsun bundan yakınmadı. Emmi için daha neler söylemeliyim? Benim kimi arkadaşlarım 1974 aralığında TÖBDER'deki işime son verdiler. Başını Cemil Çakır arkadaşımızın çektiği bir grup arkadaşla yönetim konularında ciddi görüş ayrılıklarına düşmüştük. Örneğin örgütün siyasal parti ve siyasal hareketler, örgütler karşısındaki tavır ve tutumu ne olmalıydı? Kurulması tasarlanan araştırma bürosu nasıl olmalı ve kimlerden oluşturulmalıydı? Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyan öğrenciler TÖBDER'e üye olabilmeliler miydi? 1975 Temmuz'unda yapılan TÖBDER Genel Kurulu'nda son anda ikna olan Fakir Baykurt karşısında Cemil Çakır 3-5 oyla genel başkan seçildi. Onca büyük çaba ve özverilerle kurduğumuz ve geliştirdiğimiz TÖBDER artık olumsuz iç ve dış etkilere açılmıştı. Bir grup arkadaşla düşünce ve davranış birliği sağlamak için 1975 yılında dayanışma ekibini kurduk. 1976 Şubat'ında dayanışma ekibi olarak Demokratik Eğitim adıyla aylık 16 sayfalık 7 sayı düzenli yayınlanan bir dergi çıkardık. Bu derginin yazı işleri müdürü bendim, sahibi ise Musa Uysal'dı. TÖBDER'de o zamanki tartışma ve görüş ayrılıklarını yansıtan ve öğretmenlerin örgütlenme, eğitim, bilinçlenme konularında çabalarını gösteren bu önemli dergi, yazık ki gruplaşmalar ve içinde yer aldığımız yeni grubun ilgisizliği nedeniyle yaşayamadı. Bu dergideki çalışmalarımızda da emmiden tam bir anlayış ve destek gördük. 1978-1979 yıllarına gelmiştik. Ülke kan gölüydü. Karşı devrim acımasızca devrimcilere, sola, sosyalistlere saldırıyordu. Sol alabildiğine güçlü ama dağınıktı. tam at izi, it izine karışmıştı. Çoğumuz olayları izliyorduk. İnisiyatif başka ellerdeydi, dağınıktık. Bir gün Hamdi Konur telefon etti. Yahu Nazım falanca gazetedeki haberi gördün mü? Bizim emmi Komünist Partisi kuruyormuş. Emmi'den ne zamandır habersizdim. Ankara'da kimi kişilerle arsa işi ve kemik fabrikası kurarak para sağlamak çabalarında olduklarını biliyordum. Demek onlar da parti kuracaklardı ve adı Komünist adını taşıyacaktı. Peki ama illegal TKP legalite uğruna mücadele vermiyor muydu? Sonra 12 Eylül 1980 darbesi geldi. Türkiye'de sol için karabasan dönemi başlamıştı gene. 1980 yazında bir gece emmi ile Çankaya'da bizim dairede birlikte kalmış laflamıştık epey. O son görüşüm oldu. Emmi aranıyordu. Belki küçük kızı Leyla'nın, ki o da uzun süre tutuklu kaldı, yargılandı 12 Eylül'den sonra, okuduğu Antalya ve civarındaydı. Emmi yakalandı, bir süre sonra mahkum edildi. Çanakkale cezaevinde yattı, ardından da İmralı'ya nakledildi. Zorlu yıllardı ama o ve ailesi dayandı, direndi, bedel ödedi. 1986-1988 döneminde ABC'yi çıkarırken artık Emmi'den haberler alıyorduk. Hapisten bize haberler adamlar yollardı. Bizimle dayanışma içerisindeydi. Direnmiş, dayanmış, ayakta kalmıştı. Acılar, eziyetler onu daha da bilemiş, olgunlaştırmıştı. Söz ve sohbetleri, anıları daha bir koyulaşmıştı. İşte biraz da o birikimle kendindeki yazarlık yeteneğini keşfetti. Ardı ardına birçok kitap yazdı, yayınladı. Son yıllarda geçirdiği ameliyatlara karşın hala tutkuyla yazıyor, yazmak istiyor. Yazdıkları okunuyor. 1990'lardan sonra bir grup eski dost Hamdi Konur'un başkanlığında Dikmen'deki Eğitler Merkezi'nde rakılı sofralarda toplanırdık. O toplantıların demirbaşlarından biri de Emmi'ydi. Hatta Hamdi Konur'un ölümünden sonra bir süre o toplantılarımız Emmi'nin riyasetinde sürdü. Hamdi Konur Hoca hepimize takılırdı. Hepinizi gömmeden ölmeyeceğim diye. Şimdi bu sözleri bize Emmi söylüyor. Ona daha uzun, sağlıklı ve verimli yıllar diliyorum. Ve yol arkadaşlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği için teşekkür ediyorum. O dolu dolu yaşadı, adam gibi yaşadı. İyi bir öğretmen, baba, dede oldu. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 202.